Ayrım 13.
Bölüm 25. Yüzü okyanusa dönük otların arasında oturan Emma, tenine değen ilk yağmur damlalarına rağmen hiç kıpırdamadı. Tim kumsaldaki kayalıklara inmişti. İçini çekerek geri döndü. Bütün kayıklar batmış. Borda'nın yakınında görülüyorlar. Emma cevap vermedi. Gözlerini köyün üzerine yayılmaya başlayan gri tavana dikmişti. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum diye sözünü sürdürdü Tim. Köydeki insanlar katledilmişken bütün kayıklara zarar vermek bir işe yaramazdı. Şimdi adayı hiç terk edemeyecekler. Emma nihayet ağzını açarak tek düze, duygusuz bir sesle konuştu. Demek ki istedikleri şey bu. Adayı terk etmemek ve kimsenin de terk edememesi. Uzun bir sessizliğin ardından Tim ona yaklaştı. Burada durmayalım, hadi gelin. Onları gömmek lazım diye mırıldandı Emma güçsüzce. Bu mümkün değil, çok fazlalar. Gelin, hem sonra iz bırakmamalıyız. Eğildi ve Emma'ya kolunu uzattı. Emma ayağa kalkmak için Tim'in koluna bandı. Dalgaların hareket ettirdiği cesetlere bakmaktan kaçınarak elini alnında gezdirdi. Bu bir kabus dedi. Öyle alçak sesle konuşmuştu ki Tim onu işitmedi. Emma'yı palmiyelere ve Hanavavi'yi kat eden yola doğru yavaşça itti. Dışarısıyla haberleşmek için bir yol bulmalıyız dedi. Buraya hiç gemi yanaşmıyor mu? Ne de olsa turist yok. Birkaç yıldır deniz çok kötü. İkmal şilebi var ama ancak iki ayda bir geliyor. Ada sakinleri taze ürünler almak için Hivaoa'ya iniyorlar ara sıra. Yani epey uzun bir süre yardım gelmeyebilir. İşte bu yüzden haberleşmek için bir yol bulmalıyız ya. Telefonlar Omaha'da kesik olduğuna göre burada çalışmaları için bir sebep görmüyorum. Hayır, ama belki bir radyo buluruz. Hadi gelin. Denizin ölümcül sungusuna bir daha bakmaksızın oradan uzaklaştılar. Yakınlarda parabolik bir anten 2 metrelik bir direğe sabitlenmişti. Tim direğin alt tarafındaki kutuyu incelemek için eğildi. Televizyon için yazık. Daha ileride Emma gelirken görmemiş olduğu mavi kapılı küçük beyaz bir kilise fark etti. İçeride Omaha Kilisesi'ndeki manzaranın bir benzeri olup olmadığını düşündü. Kiliseler felaket anında insanların sığınacakları yerlerdir. Kendisini izlemesi için Tim'e işaret etti. Aptalca ama kimsenin olmadığına emin olmak istiyorum. Kapı kanadını iterek küçük sahanı araştırmak için eğildi. Fenerinizi bana verin diye fısıldadı. Beyaz ışık uzmesi sıraların, sunağın, heykellerin üzerine dolaştı. Şüpheli hiçbir şey görünmüyordu. Hiçbir şiddet emaresi yoktu. Saklanmak için bir zaman bulamamışlar. Daha sonra Tim onu köyün merkezine, küçük bir tepenin üzerinde yer alan, çatısında Fransız bayrağının dalgalandığı, madeni, uzun bir direğin bulunduğu beyaz bir eve doğru götürdü. Düşen yağmur damlaları şimdi daha iyiydi ama seyrekleşmişti. Bir yerde radyo varsa o da burada olmalı diye bağırdı Tim umutla. Emma tek başına gitmesi için ona ısrar etti. Gerçek olan şuydu ki bu şiddete dayanacak gücü kalmamıştı ve kendisini mahvedecek bir başka dehşet sahnesiyle karşılaşmaktan korkuyordu. Yolun köşesini gören basamakların tepesine oturdu ve gözlerini Hanavavi'yi kaplayan Hint kiraz ağaçları, palmiyeler ve kırmızı hibiskus ağaççıkları arasında gezdirdi. Kendisini boşalmış ve savunmasız hissediyordu. Boğazı ağrıyor, şakakları zonkluyordu. Ağlamaya başladı. Önceleri bastırdığı hıçkırıkları sonunda engel tanımaz oldu ve Emma korkunç gerilimini yavaş yavaş dışarı attı. Çok geçmeden kendisinden geriye güçsüz, neşesiz, boş bir kabuk kaldı. O sırada yakınlarda bir yerde bir hareket hissetti. Kafası içgüdüsel olarak döndü. Gözleri civarı taradı. Son gözyaşlarını parmaklarıyla sildi. Bir şey göremedi. Hiçbir şey yoktu. Pantolona benzer bir şey rüzgarda usulca dalgalanıyordu. Bu sallanıp duran, yarısı yırtılmış bir afişti. Emma biraz gevşedi. Yağmur ona iyi geliyordu. Kendisini ıslak hissediyor, güzelim sıcak bir duşun hayalini kuruyordu. Bu bile bir şeydi. Bir şeye yönelik bir arzu, bir istek kırıntısı. Okyanusun üstünde bir yerde gökürledi. Tim ayaklarını sürüyerek tekrar dışarı çıktı ve Emma anladı. Sahiden de bir radyo var ama imha edilmiş dedi karamsar bir sesle. Hakkından gelmişler. Peki ne yapıyoruz? Devam etmeliyiz. Ne olacağı hiç bilinmez. Zaten yapacak başka bir şey de yok. Şimdiki düşmanları olsa olsa yılgınlık olabilirdi. Emma bunu anladı. Tekrar yola çıktılar ve çatısında bir anten olan başka bir bina aramaya başladılar. Bulacaklarına inanmıyorlardı aslında. Tim birçok kez durup kendi etrafında döndü. 200 metre sonra köyün çıkışına yaklaştıkları sırada Emma'ya doğru eğildi. Yürümeye devam edin. Arkanıza dönmeyin, takip ediliyoruz. Tahmin ediyordum. Biraz önce bir şey görür gibi oldum. Şimdilik tek başına gibi geliyor bana. Onu bu yol üzerinde peşimizde sürükleyelim. Dönemece gelince sık ağaçların arasına gireceğim. Siz durmayın, Ben onunla meşgul olurum. Emma'nın cevap vermesine fırsat kalmadan Tim çalılarla kaplı bir patikaya girdi. Sık bitkilerin arasına daldı. Emma ise yoluna devam etti. Hiçbir ses duymadan 30 metre daha gittikten sonra endişelenmeye başladı. Arkana dönme. Eğer arkandaysa onu fark ettiğini anlayacaktır. Şimdi alnına ve gözlerine akmakta olan yağmur suyunu silkelemek için elini saçlarının arasından geçirdi. Kımıldamayın diye bağıran bir ses geldi arkasından. Emma arkasına döndü ve Tim'in pompalı tüfeğini üzerine bir pijama olan yanık tenli bir adama doğrultmuş olduğunu gördü. Tim'e doğru koştu. Ateş etmeyin diye yalvardı yabancı adam ellerini kaldırarak. Emma Tim'in yanında durdu. Kısa bir süre kimse ağzını açmadı. Üçlünün başında gülünç olduğu kadar ürkütücü bir sessizlik dolandı. Sonra Emma Tim'e sordu. Onu tanıyor musunuz? Köy sakinlerinden biri mi? Hiç bilmiyorum. Onları tanımıyorum ki. Hanaveve'ye hemen hemen hiç gelmem. Sesi Emma'yı en kötüsü konusunda kaygılandıran bir gerilimi açığa vuruyordu. Evet diye haykırdı adam. Evet burada oturuyorum. Adım Oscar Leonfa. Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Silahınızı indirin dedi Emma Tim'e. Ne? Dediğimi yapın. Bu adam da bizim kadar dehşet içinde. Bir felaket yaşanmadan şu silahı çekin. Tim istemeye istemeye silahını indirdi. Adam dizlerinin üstüne çöktü. Omuzları içine göçtü ve ağzını açarak derin bir nefes aldı. Hiç şüphe yoktu. Yüzünü kaplayan yağmur suyu altından ters sızıyor olmalıydı. Tanrım sağ olun diye fısıldadı. Siz yardım ekibinden misiniz? Emma başını olumsuz anlamda salladı. Adamın gözlerinin bütün gece ağlamışçasına kızarmış olduğunu gördü. Burada ne olup bittiğini gördünüz mü diye sordu. Oscar'ın yüzü dehşet içine çarpıldı. Başını olumsuz anlamda salladı. Ama işittim. Bir tekneniz var mı? Burayı hemen terk etmemiz lazım. Size anlatacağım ama önce buradan gitmemiz lazım. Teknemiz yok diye karşılık verdi Tim. Battı. Ne işittiniz? Köye bunu kim yaptı? Oscar doğruldu ve etraflarındaki tropikal ormanı hızlıca gözleriyle taradı. Yağmur yaprakları dövmeye sürdürüyordu. Giysileri şimdi sırılsıklamdı ve gök hala gürlüyordu. Gürlemelerin süresi uzamış, hiç olmadığı kadar yakından gelmeye başlamıştı. Fırtına geliyor diye yorumda bulundu Oscar. Emma, yaşadığı heyecanların etkisi altındaki adamın bayılmak üzere olduğu hissine kapıldı. Köydeki katliamı kim yaptı diye tekrar sordu Tim. Oscar gözlerini onlara dikti. Ardından üç almak ister gibi parmağını onlara doğru uzatarak soğuk bir sesle şöyle dedi. Siz. Bölüm 26. Yağmur aniden hızlandı. Toprağın ve bitkilerin üzerinde öyle güçlü şakırtılar çıkarmaya başlamıştı ki Emma sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldı. Nasıl biz yani? Yavaş yavaş Oscar'ın yüzünde korkunun yerini öfkeye bırakmakta olduğunu gördü. Siz işte, evet hayatlarımızı yok eden sizsiniz. Makinelerinizle adamıza geldiniz. Yukarıda toprağı kazmak için haftalarca gürültü çıkardınız. Şimdi kapı açık. Neden söz ediyor dedi Tim. Bizden, büyük şehir insanlarından diye cevap verdi meseleyi kavrayan Emma. Yukarıda dağlarımızı siz kazdınız diye ısrarla sürdürdü Oscar. Oysa biz yüzlerce yıldır orada toprağı hiç rahatsız etmemiştik. Geldiniz ve birkaç gün içinde her şeyi yok ettiniz. Cehenneme açılan bir delik oluşturdunuz. İblisler adanın tamamına indiler. Sizin yüzünüzden oldu bu. Sakin olun dedi Emma ona yaklaşarak. Adamın gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu fark etti. Kızımı aldılar ve karımı, tüm köyü. Kayalıkların üstünde cesetler gördüm. Herkesi katlettiler. Yüzünü ellerinin arasına sakladı. Emma ona doğru ilerledi. Oscar, ben aileniz için üzgünüm. O sessiz dururken Oscar ağlıyordu. Bulutlar iyice koyu bir renk aldı ve ortalık bir anda karardı. Oscar diye tekrarladı Emma. Burada bu yolun üstünde kalamayız. Köye dönmemiz lazım. Gelin. Oscar'ın hiç kımıldamadığını gören Emma onun kolundan tutup çekti. Bu onun düşüncelerinden sıyrılmasına yetti. İlk evlere vardılar. Tim onları en büyük gibi görünen eve götürdü. Bahçeye girerlerken Oscar olduğu yerde kala kaldı. Hayır, burası olmaz. Burası Pierre'in evi. Kendisi bulunmadığında evine girilmesinden hoşlanmaz. Emma bunun artık bir sorun oluşturmadığını hatırlatmak istedi ama kendisini tuttu. Pekala, nereye gidebiliriz o zaman? Diye sordu. Korku ve yorgunluk arasında elinden geldiğince yumuşak olmaya çalışarak. Ben şurada oturuyorum. Sokakta onu takip ettiler. Yağmur öyle şiddetli yağıyordu ki görüş mesafesi aşağı yukarı 30 metre ile sınırlanmıştı. Tim yürürken sudan korumak için tüfeğini vücuduna bastırmıştı. Su geçirmez değil mi? Diye bağırdı Emma patırtının arasından. Hiçbir fikrim yok. Tehlikeyi göze almak istemiyorum. Ona güvenebileceğimize inanıyor musunuz? Başka şansımız var mı? Oscar onları düz ayak ahşap bir binaya sokup kapıyı kapattı. Kurulanmaları için havlu, ısınmaları için battaniyeler getirdi. Tüm hareketleri mekanikti. Onu yöneten bilinci değildi artık. Emma onu inceliyordu. Adam bir yağ kandili yaktı. Emma, elektrik ikide bir kesildiğinden ada sakinleri için bu gerecin vazgeçilmez olduğunu düşündü ve gaz ocağına bir çaydanlık koyarak kaynamaya bıraktı. Kurulanarak battaniyelerine sarınıp ellerine de birer tas sıcak çay alınca Emma kendisini daha iyi hissetti. Sinirleri nispeten yatışmıştı. Böyle bir durumda insanın kendisini salmasının tehlikeli olduğunu biliyordu. Tersine soğukkanlılığı korumak, sorunlara bir çözüm bulmak için olaylara odaklanmak gerekiyordu. Yine de bilmek ve uygulamak iki farklı şeydi. Büyük bir özlemle Peter ve çocuklarını düşündü. Onlara sıkı sıkı sarılma düşüncesiyle soğukkanlılığını koruma gücü buldu. Oscar'ın artık böyle bir gücü yoktu. Hiç umudu kalmamıştı. Emma ona doğru eğildi. Bu durumun sizin için zor olduğunu biliyorum ama bu soruları size sormak zorundayız Oscar. Burada kısılıp kaldık ve sizin tabirinizle iblisler tekrar gelebilirler. Siz onları gördünüz mü? Oscar başını usulca olumsuz anlamda salladı. Çok hızlı olup bitti. Uyuyordum. Akşam biraz içersem çok derin uyurum ve o akşam da çok içmiştim. Uyandığımda karım yatakta değildi. Çocuğun odasına gidip baktım. Kimse yoktu. Sokakta çığlıklar işittim. Bütün şu çığlıkları, gözleri, hafızasını heyecanından ayıran boşlukta yitip gitmişti. Emma elini onun omzuna koydu. Kapı açıktı diye sözünü sürdürdü Oscar. Aynı tek düze sesle. İblisler uzun süredir köydeydiler. Alkol yüzünden hiçbir şey işitmemiştim ama uzun bir süre olmuştu. Arkadaşlarımın çoğunu çoktan katletmişlerdi. Sokaktaki evlerin ateşe verilmiş olduğunu görüyor, özellikle de bağırtıları duyuyordum. Dışarı çıkmak istedim. Bağırarak koşuşturan karaltılar vardı. Her yanlarından kan fışkırıyordu. Kafalarından, kollarından, karınlarından. Sanki vücutlarında sulama hortumları vardı. Yanlarına gitmek, onlara yardım etmek, karımı bulmak için çıktım. Ama henüz birkaç adım ilerlemiştim ki eğrelti otların arasına düştüm. Bu sefer çenesi titriyor ve gözyaşlarına karşı mücadele ediyordu. Onları görmediniz mi? Şu iblisleri diye sordu Tim. Öyleyse iblis olduklarını nereden biliyorsunuz? Gün doğarken uyandığımda katliamı gördüm. Hiçbir insanoğlu bunu yapamazdı. Kızımı ve karımı aradım. Cesetlerin ortasında yüzdüm. Ama öyle çoktular ki. Bana yardım etmeniz gerekecek. Benimle gelmeniz lazım. Üçümüz nöbetleşe çalışabiliriz. Suya dalmamız gerek. Çünkü suyun altında toplu halde bağlanmış daha çok ceset var. Emma ürperdi. Adam sayıklıyordu. Tim sormaya devam etti. Biraz önce dağdaki çalışmalardan söz ettiniz. Neyle ilgili bu çalışmalar? Öbür tarafta Matakao burnuna doğru Oia koyu yakınında çökmüş bir arazide dağı kazarak şeytana bir tapınak inşa ettiler. Neden söz ediyorsunuz diye üsteledi Tim. Yaklaşık bir yıl önce gemiler gelip adanın etrafını dolaştılar. Sonra ormanın üstünde helikopterler aylarca homurtular çıkardı. Arkadaşlarla gidip baktık. Tapınaklarını inşa etmek üzere şehirden insanlar geldi. Başlangıçta bunun turistler için olduğunu düşündük. Sonra oradan gelen korkunç çığlıklar duymaya başladık. Gece gündüz kesilmeyen aykırı. O zaman kötü bir şey yapmakta olduklarını anladık. Peki yetkililere hiçbir şey anlatmadınız mı? Diye şaşırarak sordu Emma. Jandarma bize kuruntu yaptığımızı söyledi. Belediye başkanı adamların çok para ödediklerini ve bu işin adanın gelişmesine büyük katkısı olacağını söyledi. Kimse bize kulak asmadı. Sonra haykırışlar kesildi. Oraya yürüdüğümüzde hiçbir şey duymaz olduk. Bu durum her şeyin son bulduğu anlamına gelmiyordu. Sadece adamlar daha dikkatli davranmaya başladılar. Peki ya şu saldırıdan sonra? Diye sordu Tim. Bu iblisleri tekrar gördünüz mü? Hayır, sizinle karşılaşıncaya kadar kimseyi görmedim. Hiç kimseyi. Tim ile Emma bakıştılar. Bu kez Oscar kendini tamamen bırakmıştı. Kızının ve karısının adlarını söyleyerek kışkırtmaya başladı. Tim uzaklaşarak yanına gelmesi için Emma'ya işaret etti. Ne düşünüyorsunuz diye sordu Emma. Bu adam bir alkolik. Yine de bir konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Her şey şu tesislerden kaynaklanıyor. Oraya gidebilir misiniz? Oraya mı? Adamın ne dediğini duymadınız mı? Benim fikrimi soracak olursanız geceki saldırganlarımız orada gizleniyorlar. Kendimi asının ağzına atmaya niyetim yok. Gemilerden ve helikopterlerden söz etti. Belki de bir liman ve bu cehennemi terk etmemizi sağlayacak bir araç vardır. En kötü ihtimalle orada mutlaka bir radyo buluruz. Burada çürüyeceğimize şansımızı denemek daha iyi, öyle değil mi? Bilmiyorum, öyle olduğunu sanmıyorum. Hem sonra köydeki radyoyu ve kayıkları imha ettiklerine göre başka yerdekilere neden dokunmasınlar ki? Tek şansımız bu. Sizce oraya gitmek ne kadar zaman alır? Tim içini çekerek düşündü. Oia koyu adanın doğu tarafında. Bilmiyorum. En az 5 saat herhalde. Emma saatine baktı. Gece olmadan oraya varabiliriz ama geri dönemeyiz. O zaman olmaz. Geceyi orada geçirme tehlikesini göze alamam. Emma ona dikkatle baktı. Tim kararlıydı. Emma onun fikrini değiştiremeyecekti. Peki, burada uyur, şafağı bekleriz. Oscar'ın dediğine göre iki gündür etrafta kimse yokmuş. Kederini bulduğu içki şişelerini bulduysa hiçbir şey duymamış olabilir bence. En azından buradan şunu öğreniyoruz ki kendimizi belli etmezsek paçayı kurtarma şansımız artar. Demek ki kapı ve pencere açıklarını tıkamamalıyız. Panjurlar kapalı olursa ya da pencerelere tahtalar çakarsak Oscar'ın tabiriyle şu iblisler orada olduğumuzu anlarlar. Kapıyı anahtarla kilitleyelim ama dikkatleri evin üzerine çekebilecek başka hiçbir şey yapmayalım. İblisler mi? Siz buna inanıyor musunuz şimdi? Diye şaşırarak sordu Tim. Sesinde hafif bir alaytınısı vardı. Hayır ama onlara bir at vermek de gerekiyor hani. Sabahtan beri tek lokma yemediklerini düşünerek Emma korku ve stresin azalmasıyla yeniden kendini hissettiren açlıklarını yatıştırmak için bir şeyler hazırlamak üzere mutfağa gitti. Mutfak penceresinden sokağı gözleyerek sandviçler yediler. Fırtına yüzünden ortalık neredeyse kararmıştı. Şimşekler köyü aydınlatarak yağmur altında donuklaşmış olan manzaraya birkaç saniye için yeniden renk kazandırdılar. Oscar yemeği reddediyordu. Koltuğunda büzülmüş, sabit gözlerle ayak tırnaklarına bakmaktaydı. Onu ne yapacağız diye sordu Tim iki lokmasının arasında. Karar verecek olan o. Yarına kadar kendi haline bırakalım onu. Emma bir yudum soda içti. Tim bu fırsattan yararlanarak kendisini rahatsız eden konuya döndü. Biliyorum ki bu iblis ya da canavar varsayımı size saçma geliyor ama siz de benim durumumdasınız. Burada ne olup bittiğini gördünüz. Böyle bir şey hiçbir insanoğlu yapamazdı. Üstelik geçen gece eve saldıran şey de bir insan gibi davranmıyordu. Bu durumda araştırmacı olun ya da olmayın, tanımadığımız bir yaratıkla karşı karşıya bulunduğumuza dair en ufak bir şüphe yok mu içinizde? Burada yaşayan ve dağdaki heriflerin serbest bırakmış olduğu bir şey. Emma bir an için onu süzdü. Sonra sandviçini elinden bıraktı. Peki siz neden böyle bir şeye inanıyorsunuz diye karşılık verdi. Tim omuz silkti. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben şaşkın vaziyetteyim. Neden inanmadığımı size söyleyeyim. Canavar diye bir şey yok. Bu bir gerçek. Buna karşılık siz henüz keşfetmemiş olduğumuz bir türü Homo sapiens özellikleri kazanmış bir tür hayvanı ima ediyorsunuz. Kuşkusuz. Evet, tam olarak öyle. Emma başını olumsuz anlamda salladı. Hayır, imkansız. Neden mi? Çünkü bu adaya saldıran şey zeki, uzun bir evrimleşmenin ürünü ve bu şey bunca uzun zamandır gözden kaçmazdı. Yeryüzünün baştan başa kat edildiği, dip köşe araştırıldığı, derinlemesine incelendiği bir çağda yaşıyoruz. Ayrıca en derin çukurları bile karış karış biliyoruz. İnsanoğlunun ulaşamadığı şeyleri de uydular inceledi. İki ünlü paleantropolog olan Conway Morris ve Whittington'ın geliştirdikleri teoriye göre yaşam eğilimi başka birçok türün zararına olacak şekilde az sayıda türün zenginleşmesi yönündedir. Yaşam var olanı zenginleştirip sağ kalışa uyum sağlamaya yardım ediyor. Dolayısıyla yaşam durgunluk ya da gerilemeyi desteklemiyor. Nereye gelmek istediğimi anlıyor musunuz? Tim huzursuzca suratını buruşturdu. Hiç anlamıyorum. Yaşam gelişir, ilerler, zenginleşir, yayılır. Bir hayvan türü yok olmaya yüz tutmuş halde burada kalamazdı. Aksi takdirde evrimleşmiş olamazdı. Eğer başka bir tür bizimkine benzer bir gelişmişlik düzeyine ulaşmak için bu gezegende bizimle aynı zamanda büyüseydi bugün onu biliyor olurduk. Conway Morris ile Whittington'ın teorisini son raddede makro düzeyden mikro düzeye kaydırırsam bu tür yakın çevresindeki diğer türlerin gelişimine muhtemelen zarar verirdi. Biz de daha küçük türlerin yok oluşunu diğerlerinin ise asalaklarından kurtulmak için kaçışlarını gözlemlerdik. Kısacası yaşamın özellikle de fazlasıyla evrimleşmiş dolayısıyla baskın yaşamın gözden kaçması mümkün değildir. Eğer doğrudan fark edilmiyorsa varoluşun büyük küvetinde acımasızca yarattığı anaforlardan kaçılamaz. Hem bugüne kadar hiç bu tür olaylar kaydetmedik. Belki de bu yer altında yaşayan bir tür olamaz mı? Bu yüzden de hiç keşfedilmemiştir. Suratlarına çakan bir şimşeğin ani ışığı çarptı. Zeki dedi Tim. Arabaları suya atacak ve bir radyoyu imha edecek kadar zeki. Hayır, gülünç bu. Bu adaya saldıranlar insan, başka bir şey değil. Emma Oscar'ın yanına dönüp bir şeyler yemesi ve biraz su içmesi için ısrar etti. Adamın çatlamış dudakları onu endişelendirmişti. Oscar nihayet yiyeceği kabul etti ve düşünmeden yalayıp yuttu. Sonra bir çerçeve getirip Emma'ya uzattı. Canlı renklere bürünmüş ve son derece neşeli bir kadının kucağında gülümseyen küçük bir kız çocuğunun fotoğrafıydı bu. Pauline ve karım Lorette güzeller değil mi? Onlardan bahsederken geçmiş zaman kullanmak istemiyorum. Bu sizi rahatsız etmez umarım. Emma nezaketten çok adamın ruhsal durumunu anlamak için bir süre onunla çene çaldı. Oscar'ın tatildeki ailesinden söz etmeyi tercih ettiğinde bilinçlilik anlarının, katatoniye yakın boşluk geçişlerinin ve sayıklama nöbetlerinin arasında gidip geldiğini fark etti. Oscar kelimenin üzerine ısrarla durmaktaydı. Ailesi uzun bir tatile gitmişti. "Biliyor musunuz, beni asıl üzen," diye ısrar etti. "Bu kadar çabuk bana haber vermeden gitmiş olmaları. Pauline'e sarılamadım bile. Ama Lorette bu. Bir şeye karar verir ve anında olmasını ister." İkindi sonunda Oscar yan odadaki yatağında uyuyordu. Fırtına azalmamıştı ve Tim'in canı sıkkın görünüyordu. Emma genç adamın yanına gitti. "İşler yoluna girecek gibi görünmüyor." Tim somurttu. "Bu hava bize yardımcı olmayacak. Böyle giderse hiçbir gemi buraya yanaşmaz. Köyden ayrılmak istesek bu sefer de patikalar su içinde kaldığı için geçilmeyecek. Bizim için geçerli olan düşmanlarımız için de geçerli ama." Tim'in yüzünde bir gülümseme belirdi. "Bir asker gibi konuşuyorsunuz. Şimdi düşününce Sarah Connor'ı anımsatıyorsunuz sanki." "Sarah kim? Terminatör'ü seyretmediniz mi?" "Benim hilem daha çok kitaplar. Yine de bu fırtına bize engel olduğu kadar bizi koruyor da." "Umarım," diyerek içini çekti Tim. Akşam gaz lambasının etrafına yerleşerek yemek yediler. Oscar aklı başına görünüyor, yine de yakınmıyordu. Gözyaşları tükenmişti. Onlara köyden, koya bakan arazide futbol oynamanın çocuklara verdiği mutluluktan, sevmediği erkek kardeşinden ve kendisinin Roma olan düşkünlüğünden söz etti. Oysa gün boyunca Emma onu içki içerken görmemişti. Oscar bu konuda bir çaba da göstermemişti. Trajedi onun bu isteğini söndürmüştü. Oscar yatmaya gittiğinde Emma bundan böyle onun aklı başında kalacağı konusunda umuda kapıldı. Yol arkadaşları olacaksa kendine hakim olmayı becerebilmesi daha iyiydi. Tim bir süre gözden kaybolduktan sonra kollarında bir sürü romanla geri döndü. "Bunları dipteki garajda buldum. Uyumanıza yardımcı olurlar diye düşündüm." "Çok naziksiniz. Teşekkür ederim Tim." Kitapların sırtlarını inceledi ve Malraux'un insanlık durumuna gelince durdu. Bu kitabı hiç okumamıştı. Soğuk suyla yıkandıktan sonra bir battaniye ile kitabını alarak divana yerleşti. "Boş bir oda var," diye ona bilgi verdim. "Biliyorum ama rahatsız olmazsanız aynı odada uyumamızı tercih ederim. Ama aynı yatakta değil," diye belirtmeye cesaret edemedi. Tim onu süzdü ve başını salladı. "Sizi rahatsız etmeyeceksem elbette." Karşılıklı koyduğu iki koltukta üstün körü bir yatak yaptı. Çok geçmeden yorgunluk her ikisini de kabusların karanlık dünyasına yollamıştı. Emma sık sık ter içinde uyandı. Korkunç bir şey olması dışında rüyasında ne gördüğünü hiç hatırlamadı. Gözlerini tekrar açtığında saatin çok ilerlemiş olduğu hissine kapıldı. Zihninde hiçbir puslu anı, uykusundan geride hiçbir korku kırıntısı yoktu. Bu sefer neden uyanmış olduğunu sordu kendisine. Yağmur durmuştu. Emma damlaların bitkiler üzerinde çıkardığı çıtırtıyı duymaz olmuştu. Çevresinde ışık vardı. Dirseklerine dayanıp doğruldu. Işık salondaki gaz lambasından gelmiyordu. Lamba karanlığa gömülmüştü. Bu ışık dışarıdan geliyordu. Emma battaniyesine sarınarak mutfağa gitti. Pencereden sekinin üzerinde ayakta duran Oscar'ı gördü. Elinde tuttuğu elektrik fenerini köye doğru sallıyordu. İçlerinde iki mumun yandığı iki fener kirişin üstüne asılmıştı. Oscar ev döşemesinin gıcırdadığını duyup döndü. Emma'yı görünce yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Büyük bir el hareketiyle ormanı ve sokağı işaret etti. "Her şey yolunda. Burada olduğumuzu haber verdim onlara." Emma'nın kanı dondu.